Ayrım 35.
Ancak Alkibiyadis böyle gösteriş yapabilirdi. Çeşit çeşit yemekler ve içkiye bereket. Halikarnassos'tan Türklerin müzikçiler gelmiş, adamları tüfek atıyorlardı. Karınlar şişiyor, beyinler bulanıyordu. Tanrılar iniyor, şeytanlar çıkıyor, insanların arasına girip karına karışıyor, hepsi eğleniyordu. Kaymakam, çok zengin insan diye konuştu. Katibim, zengin adam, zenginlik diye cevap verdi. Efendinin zenginliğini ve asaletini övüyorlardı. Alkibiyadis ondan kim borç istese elini cebine atıyor ve çıkarıp uzatıyordu. İhtiyacın neyse al. Bu paraların çoğu geri gelmiyordu. Bir iki defa Ayis öfkelenip ona çatmıştı. Niçin önüne gelini para veriyorsun? Senin de çoluğun çocuğun var. Ah kardeşim, Allah bize çok vermiş. Onlara ise hiçbir şey vermemiş. Bari biz adil olalım. Allah bize akıl da vermiş. İlerleyelim diye. Akıl ve kalp. Akıl seni olsa. Olsa geminin rüzgara karşı gitmesi. Götürür, şaşırtır. Kalp ise insanı pupa yelken gözdürür. Ben pupa yelken gitmeyi severim. Şimdi evleniyordu. İçiyor, şarkı söylüyor, oynuyordu. Davetliler ve kendi adamları da şarkı söylüyor, oynuyor, havayı ateş ediyorlardı. Mutluluk. Sanki hayatında hiç acı çekmemişti. Sevdiği ve o kadar arzu ettiği, ona sayısız zevk ve arka arkaya dört oğlan çocuğu vermiş olan güzel karısı Katerina, 2 metre toprağın altında değildi sanki. Şimdi yeni bir hayata başlıyor ve onu kutluyordu. Yeni karısını kaldırdı, beline sarıldı. Dansa başladılar. Diğerlere durup yer açtılar. Karısının tatlı, şefkatli gözlerine, onu davet eden tatlı dudaklarına baktı. Yüzüne eğilip onu öptü. Kalabalık, Allah bir yastıkta kocatsın çorbacı efendi meraklı diye bağırdı ve havaya tüfekler atıldı. Şimdi de lefkiyle dans ediyordu. Diğerleri de. Kız köpek vücudunu onun vücuduna yapıştırınca Alkibiyadis şehvetle titredi. Kızın pırıl pırıl gözlerine bakınca mutluluk doluyordu içi. Esrarengiz bir korku ve arzuyla tüyleri ürperiyordu. Fırtınanın habercisi şahlanmış koca bir dalganın üstüne geldiğini görür, elini hisseder ve korkarsın ya, işte onun gibi o da kalbinin erimekte olduğunu hissediyordu. Gözlerini yumdu, içini çekti. Allah'ım diye düşündü. Şehirli arzular karşısında beni niçin böyle zayıf yarattın ki günaha giriyorum? Yardım et bana. Kaldırabileceğinden fazla içmiş olduğundan beyninin çarkları biraz aşkı ediyordu. Ona neyin var diye soran kızın tatlı sesiyle gözlerini açtı. Ona baktı. Baştan çıkmak üzere olduğunu hissetti. Bu kızı arzuluyordu. O an için kime sarılmış olduğunu unutmuştu. Kızın gülümseyen dudaklarına bakıyor, onu arzu ediyordu. Oturdu. Bir bardak mastika açtı, sigara yaktı. Kederlendi. Bütün güzelleri sevmek fena. Ama niçin? Adamları başına birikmişti ve zeybek gibi giyinmiş olan en büyük oğlu Iraklis ona bakıyordu. Başında deniz mavisi uzun püsküllü bir fes vardı. Diz kapaklarına varan cilalı çizmeler, siyah parlak çuha don kaba etlerini açıkta bırakıyordu. Kısa yelek, beyaz gömlek üzerinde mavi taftadan uzun yerler. Göğsünün iki yana altın ibrişimle işlenmiş. Belindeki çok renkli ipek kuşakta iki kana göze çarpıyordu. Kabzalarındaki taşlar parlıyordu. Omzunda bir gül tüfeği asılıydı. İpek feracı takmış bir küçük hanımı elinden tutmuştu. Kızın alnında bir, boynunda iki dizi altın para parıldıyordu. Onların arkasında iki iri yarı adam duruyordu. Kaplan Şahit Küratoğlu ve onun yanında eski haydut, daha sonra kaçakçı ve şimdi kahya olan Ahmet Topaloğlu. Mermidiyar Asimamitis. İkisi de çeteler gibi giyinmişti. Çapraz fişeklikler, omuzlarında tüfek, bellerinde bıçaklar. Vücuda leventlik görünüşü veren bu elbiselerin güzelliğini seyrediyordu herkes hayranlıkla. Gözleri ziyafetti bu. Ama çok geçmeden Hristiyanların korkulu rüyası olacaktı bu çeteler. Deniz mühendisi elbiseleri kana bulanacak, atla ezmeye ilk gelen onlar olacaktı. Ama şimdi barış zamanıydı, ne eğlence vardı. Fanatik olmayan, din ve milliyet yüzünden kin tutmayan insanlar bir Rum ağasının düğününde eğleniyorlardı. Iraklis babasının karşısına dikildi. Kaleye hücum ettim, prensesi kaçırıp sana getirdim. Güzel oğlan uzun boylu, dik, kararlı ve inatçı. Kıvırcık saçlar, düz burun, geniş alın ama gözlerindeki sertlik insanı şaşırtıyordu. Annesi Katerina'dan daha büyük, daha esmer ve daha hareketli. Uzun ve ince boynu, şiddeti ve inadı annesinden almıştı. Alkiye diz gülerek, bravo dedi, bu halin hoşuma gidiyor, göster bize hazineni şimdi. Oğlan kolaya kazmaya çalıştı ama duymamıştı, hırsla çekip kopardı. Kız, benim yüzüm Irakli dedi, yaşmaya düştü, ortaya Fili Maria'nın güzel yüzü çıktı. Herkes gülüp alkış tuttu ve narin kızcağız koşup annesi Mirta'nın kucağına atıldı. Bu işler de bitti. Ağlar ve millet uykudaydı. Ve Alkiviadis bazen şefkatle, bazen zorla Olimpiyada'nın Afrodit tapınağına girip çıkıyordu. İkinci gün Aris Kalliopisi ile Emin Zübeyda'sı ve Mürtü çocukları ile oradan ayrıldılar. Bir hafta sonra da Kayyuna ile kayınpeder gittiler. Lefki, yaratılıştan utangaç olan kız kardeşine can yoldaşı olmak, banyolara gitmek için orada kaldı. Küçüğü büyüğüne, büyüğü küçüğüne soruyordu. Biri 19'una, öbürü 17'sine girmişti. Kardeşinin yeni hayatını öğrenmek için soruyordu. Olimpiyada, fena değil dedi. Hepsi o kadar mı? Güzel işte. Sadece güzel mi? Çok, çok güzel. Ve tatlı tatlı sessizce güldü. Sus hele, bir erkekle, Alkiviadis gibi güzel bir erkekle odaya kapanınca neler hissettin? Biraz titredim, kalbimin hızlı hızlı çarptığını hissettim. Korktun mu? Korkmadım. Nasıl diyeyim bilmiyorum. Kendimden geçtim. Tarifsiz mutluydum ve vücudumun kıvranıp titrediğini hissediyordum. Dizlerimin bağı çözülmüştü. Biraz şaşkındım ve cesaretim yok olmuştu. O kadar heyecanlı ve mutluydum ki düşünmüyordum bile. Sorma bana, hatırlamıyorum. Ama Lefki sorup öğrenmek istiyordu. Birbirlerinin rüyalarını, arzularını, küçük sırlarını, bir oğlanlara kaçarak bir öpücük, bir söz kim hangi oğlanı beğeniyor, paylaşmış iki kardeş olarak büyük kız kardeş küçük kız kardeşinin çok geçmeden dar girişini kaybedip bulvar olacağını bildiğinden ona yavaşça, tatlıca ve biraz da utanarak dedi ki, çok güzeldi. Zamanı unutuyor, kendinden geçiyor, kendini koyuveriyor ve baştan aşağı mutlu oluyorsun. Ama bütün bunları niçin şimdiden öğrenmek istiyorsun? Senin de sıran gelecek. Aramızda gizli kapaklı bir şey mi vardı? Söyle bana, Alkiviadis ne yaptı? Dedi Lefki. Aceleyle bir içini çekti. Işığı kıstı, geceliğini çıkardı. Saçlarımı, vücudumu okşadı ve beni öptü. Sabırlıydı ve şefkatle okşuyordu. İşte böyle kardeşciğim. Alkiviadis onu öperken yanıyordu. Vücudu alev alıyor, bağırıyordu. O zaman erkek onu kucaklıyordu sımsıkı. Paramparça olacağından bayılacağını sanıyordu ve kalbi dayanmıyordu. Olimpiyada, ah kardeşim diye mırıldandı, mutluyum. Kardeşine sarıldı ve onu öpmek istedi. Ama Lefki kalktı. Her zaman yaptığının tersine ne başka bir şey sordu ne de güldü. Mavi gözleri kararmıştı ve içinden çeşit çeşit görüntüler geçiyordu. O anda kardeşini kıskanıyordu. Belki farkında olmadan ondan nefret ediyordu. Onun yerinde olmak istiyordu. Birden, banyo yapmaya mağaraya gidelim dedi. Hayat normal haline döndü. İşçiler, efendileri istedikleri gibi yaşasın, eğlensin ve oynasın diye güneşin sıcağında kantar içinde çalışıyorlardı. İşçilerin onu kanunlarından bazılarını değişmeye zorlamadan önce iyi paylaştırılmış bereketli yıllar. Ve iki kız kardeş suya girmiş oynaşıp eğlenirken Alkiviadis çıplak gelip suyun denize atmasını önleyen sedin önünde durdu. Havanın sıcaklığından topraktan buhar çıkıyordu. Ama burada bu mağara serindi. Sedin dışında deniz masmavi uzanıp gidiyordu. Daha ötede zümrüt yeşili rengini alıyordu. Ondan da ötede koyu mavi ve şarap rengine dönüyordu. Gözlere güzellik doluyordu. Kadınların gözleri de bu erkeğin çıplaklığı ve güzel endamıyla doluyordu. Alkiviadis suya atladı. Su beline geliyordu. Mavi gözleri, sarı saçları, sakalı ve bıyığıyla eski zaman tanrılarına benziyordu. İnsan şekline girip kadınları kucaklayan o şakacı tanrılara. Lefki, beni şaşırttın Alkiviadis dedi. Bir tanrı gibi göründün bana. Olimpiyada, su tanrısı dedi ve güldü. Alkiviadis yavaşça ve derin sesiyle, ''Bilsiniz güzel süperileri'' dedi. ''Her biriniz bir köşeye saklanın, sizi arayayım.'' Gülüşüp bağırışarak yüzdüler. Biri mağaranın karanlık bir köşesine, öbürü bir başka köşesine koştu. Alkiviadis yüksek sesle bağırdı. ''Tanrı geliyor, onu sevgiyle karşılayın.'' Dibe daldı. Kulaç atarak Olimpiyada'nın bulunduğu yere vardı. Suyun içinde ona sarılıp kaldırdı. Kadının ince gömleği körpe vücuduna yapışmış ve erkeğin avuçları onu okşuyordu. Lefkin'in sabırsız sesi işitildi. Yerin dibinden geliyormuş gibi yankısı mağaranın bir ucundan öbür ucuna vuruyordu. Tritona! Tritona eski Yunan mitolojisinde deniz tanrısı, Poseidon'un oğlu. balık vücutlu at ayaklı. Sultan Mısır'a gel. Alkibiyadis geliyorum diye bağırdı yüksek sesle. Kralın dudaklarından öptü, suya daldı ve nefesini tutarak kayalığın öbür yanına vardı. Mağaranın öbürüne geçti. Hala suyun içinde elleriyle araştırarak bakirenin vücudunu buldu. Yakaladı, bırakmadı. Kızın ince gömleğini başının üstünden çekip çıkardı. Hareket etmedi, konuşmadı. Ama vücutları birbirine değiyordu. Kız avuçlarını açtı, arzuyla kıvranarak ve güzel ağlığını su tanrısıyla karıştırarak karanlıkta ona sarıldı. Göğsündeki iki aslan yavrusunu erkeğin çıplak göğsüne bastırdı ve sürttü. Erkek onları avuçlayıp okşadı. Olimpiyadanın ince sesi duyuldu. Su tanrısı, şimdi de bana gel. Alkibiyadis şehvetten nefes nefese mırıldanıyordu. Ne göğüsler. Ve onları öpüyordu. Karısının sabırsız sesi tekrar işitildi. Tanrı! Sevgiden ve şehvetten deli olmuş Lefke onun dudaklarını içiyordu. Birkaç gün sonra o aynı mahallede suda kendisini tutmadan, düşünmeden bakirelerini Alkibiyadis'e hediye etti. Olimpiyada bütün saflığına rağmen bir şeylerden şüphelenmeye başlamıştı. Çiğneyip yutulan imalı acele sözleri kendi kendisine yorumluyor, bunların ne demek olduğunu anlıyor ve ağlamaya başlıyordu. Çekip gitmek, ölmek istiyordu. Ama buna gücü yoktu. Alkibiyadis artık onun nefesi, kanı, rüyaları ve düşüncesi olmuştu. Alkibiyadis okşamaları ve tatlı konuşmalarıyla onun yarasını ovuyordu. Korkacak ne vardı ki? Kocası onu her zaman sevecekti. Ona şefkatini gösterecekti. Ama kız kardeşinin de birazcık mutlu olmaya hakkı vardı. Müslüman ya da paşa ve bey olduklarını düşünebilirlerdi. Bunlar canları çekince dört kara almıyorlar mıydı? Ve birbirini seven bu üçü pek hala mutlu olabilirlerdi. Ve sen benim her zaman tercih etmekliğim, sevmekliğim olacaksın. Onun tatlı tatlı avutuyor, okşuyordu. Ve karısının vücudu gevşiyordu. Yaşlı gözlerini öpüyor, ona avuç açıyordu. Ve karısı çok geçmeden ona apış açıyordu. Şehvete kapılıyor ve şehvet içinde yok oluyordu. Bir yere gittiğinde ya da ayrıldıklarında kocasının kucağındaki kokuyu özlüyordu. Zaman insanı her şeyi unutturuyor. Hayatta her türlü derde alıştırır bizi. Olimpiyada alıştı ve eşyanın tabiatında olan ne varsa o oldu. Bir akşam yemekten sonra verandada oturmuş konuşuyor ve şakalaşıyorlardı. Alkibiyadis her zamanki gibi mastikasını yudumluyor, bir lokma bir yudum derken bir yandan da gitarasını çalıyor, Türkçe ve Yunanca şarkılar söylüyordu. En çok sevdiği bir Fransızca şarkıyı da söylemeden edemiyordu. Jazz of your blocks dona mua, you beze kazete done you beze guatay gajna. Mavi gözlü bakire, bana bir öpücük ver. Sana bir öpücük verdim, ne kazandın? Lefki bazen sinirli sinirli soruyordu. Şimdi hangi bakireden öpücük istiyorsun? Alkibiyadis gülümsüyor ve şarkıya devam ediyordu. Tellere asılırken, bu akşam sıra olimpiyadada diyordu. Gidip hazırlansın, yatağa girip beklesin, gecikmem. Ne üçlü sevgiydi bu ya Rabbi. Şefkat ve şehvet birleşmiş, ikide bir kıskançlık gösteren biri varsa o da Lefki'ydi. Ama sevgili Alkibiyadis okşamalarıyla onun aklını başına getiriyordu. İnşallah, tanrıların ve insanların rızasıyla her şey bir güzel ve ahenk içinde yolunda gidecekti. Aris toprakla ve adamlarıyla boğuşuyordu. Gün ağrırken atına biniyor, ovalarda, tarlalarda, bağlarda, alışverişte, yazıhanede işlerini takip ediyordu. Öğle vakti yemeğe giderken kantin içinde oluyordu. Yıkanıyor, üstünü değiştiriyor, koltukta biraz dinleniyor ve bir başka kısrağa binip tekrar işe koşuyordu. ''Çok yoruluyorsun Aricim'' diyen karısı Kalliope tatlı sesiyle bakışlarıyla onun yorgunluğunu tatlılaştırmaya çalışıyordu. ''Endişe etme, iş beni doyuruyor.'' Söz içinde ne kadar para kaybettiğini hesaplıyor, yumruklarını sıkıyor ve işine devam ediyordu. Adının kaybı 7.000 altın liraydı. Katipler bunu altın franka çevirince 612.900 tutuyordu. Kardeş adasını 15.000 altın lira yani 340.000 altın frank kaybetmişti. Aymaros'a varıncaya kadar Yunan adalarına giden Nikolas'ın tekneleri para çıkarıyordu. Dalgıç tulumlarını ve tekneleri finanse etmiş olan Alkibiyadis de durumu idare etmeye çalışıyordu. Adı sıkıntıya düşmüştü. Sünger adının can damarıydı. Bu deniz canlısı bütün yıl boyunca 1.5 milyon altın frank kadar para getiriyordu. Bu parayla ana babalar ev yaptırıyor, gençler evleniyor, çocuklar okula gidiyordu. Şimdi her şey durgundu. Pek çok erkek Tarpon, Spreys gibi bilinmeyen uzak yerlere gidiyorlardı. Belediye kasası boş. Öğretmenlerin, belediye doktorlarının maaşlarını ödeyemiyordu çoğu zaman. Eczaneleri boş. Memurlar aç kalmasın diye koca başılık her birine şu kadar borçlu olaylara imzalı mühürlü kağıtlar veriyordu. Bu kağıtlarla bakkala, kasaba, terziye, çalışan tezgahı, pabuççuya, ihtiyacı olan yerlere gidiyorlardı. Bu defa da bu iş yerleri defter açıyorlardı. Şu kadar mal aldılar, şu kadar para borçlular ve defterleri müşterilere imzalatıyorlardı. Er geç ödenecekti bu borçlar. Ama tüccarlar hangi parayla mal alacaklardı? Kuru başılığın verdiği kağıtlar aradan başka yerde geçmiyordu.
Ayrım sonu.